أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'in ruhlar üzerindeki etkisi, tesiri çok fazla. Efendimiz Aleyhisselam okuduğu Kur'an-ı Kerim'den insanlar gerçekten etkileniyor ve hidayet eriyorlardı. Sahabe-i kiramın yine Efendimizin vazifelendirdiği o hocaların, sahabe hocalarımızın, muallimlerimizin okuduğu Kur'an-ı Kerimlerde insan ruhunda apayrı bir etki bırakıyordu. İşte Musab bin Ümeyr bunun en güzel misali, Muaz bin Cebel en güzel misali, diğer sahabeler, Ebu Bekir Efendimiz bunun en güzel misali. Dolayısıyla manevi kıvamı yüksek bir kalp ile okunan Kur'an-ı Kerim ruhlar üzerine gerçekten çok silinmez izler bırakıyor. Herkes ilim ve irfan seviyesine göre o Kur'an-ı Kerim'i istifade ediyor. Çünkü malumunuz Kur'an-ı Kerim'de her türlü manevi hastalıklara şifa vardır. Her ayeti kerime bir insanın veya toplumun önemli bir hastalığına deva olacak bir keyfiyettedir. Kur'an-ı Kerim şifadır. Kur'an-ı Kerim rahmettir. Kur'an-ı Kerim merhemdir. Yaraları iyileştiren bir çok etkili bir şifa kaynağıdır, ilaçtır. Ama esas bu yaralar ruhlardaki yaralardır, kalplerdeki yaralardır. Yani insanın dünyada işte bir tarafı kırıldığı zaman, bir kemiği kırıldığı zaman onu hemen götürüyoruz hastaneye, sardırıyoruz, işte iyileşmesini bekliyoruz ilahirihi. Ama ruhlar inciniyor, ruhlarda yaralar peyda oluyor. Gördüklerinden, okuduklarından, duyduklarından manevi hastalıklar, manevi yaralar ruhlarda açılıyor. Ama ruhlarda açılan bu yaraları tedavi etmek için, bir merhem olmak için bu kadar dikkat göstermiyoruz. İnsanlar daha çok maddi, bedeni sağlıklarına çok ihtimam gösteriyorlar. Hemen grip oluyor, hemen ilaç kullanmaya çalışıyor, başı ağrıyor, bir tane kesici kullanayım diye düşünüyor. Hemen hastaneye koşuyor ama ruhunda çok derin yaralar var. İnsan olarak, fert olarak, toplum olarak, fakat bu hastalıkların ve yaraların farkında bile olmuyor çoğu zaman. İşte esas Kur'an-ı Kerim'in şifa olması ruhlardaki o yaralara, o hastalıklara şifa olmasıdır. Yine toplumun manevi hastalıklarına şifa olmasıdır. Ve Kur'an-ı Kerim tam da böyle bir şifanın kaynağıdır. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın dinini tebliğ edecek kişiyi hangi muhatabına hangi ayetleri veya sureleri okuyacağını çok iyi bilmelidir. Her ayet her yerde okunmaz. Her meclise uygun gidecek bir ayet vardır, bir aşır vardır, bir sure vardır. Tutup da cenazede evlilikle ilgili ayet-i kerimler okunmaz. Bir evlilik programında, bir düğünde cenaze ayetleri okunmaz. Bir Allah'ı inkar eden bir kişiye veya bir gruba cennetten bahseden ayetler de okunmaz. Onlara cehennemden veya Allah'a iman gereğinden bahseden ayetler okunur. Ama Allah'a inanmış, ameli salih sahibi insanlara da tutup da Allah sizi cehennemde yakacak diye ayet-i kerime okunmaz. Dolayısıyla hangi ayetin kime, hangi muhataba hangi mecliste hangi ayet okunacağına da buna çok iyi karar vermek gerekir. Bu hususta mesela Efendimiz Aleyhisselam çok dikkat gösterirdi, itina gösterirdi. Dolayısıyla bugün işte hutbelerde okunan ayetler, cuma vaazlarında okunan ayetler, sohbetlerde okuyacağımız ayet-i kerimeler, bunların hepsinin çok büyük bir itina seçilmesi lazım. Seçilmesi lazım. Yani muhataba göre sözü söylemek lazım. Bu belagatın ve fesahatın gereğidir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam muhatabının durumuna göre ayetler seçer ve onları okurdu. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri de böyleydi. Hem okuduğu ayetler bu şekilde efendim olduğu gibi, muhatabın durumuna göre uygun ayetleri seçip okuduğu gibi, Efendimizin yaptığı açıklamalar, kendi beyanları ve hadis-i şerifleri de yine muhatapların durumuna göre ifade edilen sözlerdi. Yani sözün diyelim ki anlaşılabilirliği, bahsettiği konular, verdiği misaller hep muhatabın anlayış seviyesine göre bunları Efendimiz beyan buyururdu. Ve Resulullah Efendimiz ashabını da bu şekilde yetiştirmişti. Hatta Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği elçilere gittikleri bölge halkının dini ve itikadi durumlarına göre okuyacakları sure ve ayetleri de bildirirdi. Bakınız, örnek verelim. Himyer reisine gönderdiği elçi İyaş bin Ebi Rabia'ya buyurdu ki, onlara gittiğin zaman onlara Beyyine suresini oku. Bak, demek ki oradaki Hazreti İyaş'ın gitmiş olduğu o topluma verecek mesaj itibariyle Beyyine suresinin çok büyük ehemmiyeti var. Büyük ihtimalle onlar ehli kitaptır. Yani Yahudi olabilirler, Hristiyan olabilirler veya oradaki yaşayanların bir kısmı olabilir. Orada da Cenab-ı Hak Beyyine suresinde müşriklere hitap ettiği gibi ağırlıklı olarak ehli kitaba hitap ediyor. Ve ehli kitabın hidayet bulması için onlara talimatlar var. İşte hayrül beriye kim? İnsanın en hayırlısı kim olacak? İman edenler. Şerrül beriye kim? İnsanın en kötüsü inkarda kalanlar. İman edenlere mükafatlar. O sürenin muhtevası o muhataplara uygun mesajı vereceğinden dolayı Efendimiz onu söylüyor. Diyor ki onlara Beyyine suresini oku diyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet için gönderdiği mektuplara, Efendimiz malumunuz çok mektuplar yazıyor. Bunların sayısı fazla. Tespit edilenler 350'den fazla. Ve belki tespit edemediğimiz Efendimizin yazdığı nice mektuplar var. Yani yazının az olduğu, yazın malzemelerin az bulunduğu, insanların daha çok şifahi kültürle hemhal olduğu, ezberden şiir okuduğu bir toplumda yazı geleneğini başlatan, kökleştiren ve bunu en çok kullanan Efendimiz Aleyhisselam olmuştur. Ve gönderdiği mektuplara da muhatabı olan kimselerin inanç ve düşüncelerini göz önünde bulundurarak uygun bir veya birkaç ayet Efendimiz Aleyhisselam yazdırırdı. Resulullah Efendimizin Kur'an-ı Kerim ile tebliğde baştan beri gösterdiği bu hassasiyete ashab-ı kiram da azam derece dikkat etmişlerdir. Resul Efendimiz ne yaptıysa, yani tebliğ ederken, Kur'an-ı Kerim okurken, insanlara sohbet yaparken, bir beyanda bulunurken Efendimiz Aleyhisselam ne yaptıysa, sahabe-i kiram da o vazifeyi icra ederken, ifade ederken Efendimizin gördüklerini uygulamaya çalışmışlardır. Zaten sahabenin şöyle bir özelliği vardı kıymetli dinleyenlerimiz. Sahabe-i kiramı sahabe yapan, Efendimiz Aleyhisselam'dan gördükleri şeyleri, özellikle gördükleri şeyleri, onu hiçbir tenkide tabi tutmadan nedir ne değildir diye efendim böyle tam bir teslimiyetle Efendimizin yaptığı gibi yapmaya çalışmak, işte ahlakıyla, cihadıyla, sabrıyla, sebatıyla, tebessümüyle neyse yapmaya çalışmak, yok bu efendim farz mıydı, nafile miydi, mendup muydu, mübah mıydı, böyle bir ayırma gitmeden Efendimizin haliyle hallenmektir. Sahabeyi sahabe yapan esas iksir burada yatmaktadır diye söyleyebiliriz. Şimdi bakalım ki sahabe bu muhataba uygun ayetleri seçme, ayetleri okuma noktasında Efendimizin haline sal demiş. Onun bir iki misalini verelim. Bunun en güzel misali Hazreti Cafer, Cafer bin Ebu Talip, Cafer-i Tayyar ve Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlar içerisinde bana en çok benzeyen sensin ey Cafer dediği ve Efendimizin gerçekten çok sevdiği akrabası ve sahabe, şehit, muhti şehitlerinden Cafer bin Ebu Talip ve bu Habeşistan'dan dönüşü de Efendimizin Hayber'e gittiği yıla denk geliyor Medine döneminde. Ta uzun yıllar Habeşistan'da kalıyorlar. Belki yani 15 yıl, 16 yıl orada kalıyorlar. Medine'ye geliyor, Habeşistan'dan dönüyor. Bakıyor, Efendimiz Aleyhisselam'ı soruyor. Nerede Resulullah Efendimiz? Diyorlar ki Hayber'e gitti. Ve hiç evine konmadan, o kadar uzun yoldan gelmiş, yol yorgunluğu, belki yürüyerek, belki develerin sırtında, belki kaç gün yollarda sıkıntılarla karşılaştılar. Hiç evine konmadan, hiç oturup dinlenmeden ben Resulullah Efendimiz'i görmeden rahat edemem diyerek orada hemen Hayber'e geliyor ve Efendimiz Aleyhisselam'ı buluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Resulullah Efendimiz Hazreti Cafer'i görünce çok seviniyor. Şöyle buyuruyor, diyor ki ben diyor Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in geldiğine mi sevineyim diye Efendimiz o sevincini, mutluluğunu bu sözüyle ifade ediyor. Ve Hazreti Cafer'i Resulullah Efendimiz alnından öpüyor. Alnından öpünce de Hazreti Cafer vecde geliyor ve dönmeye başlıyor. Tıpkı bu Mevlevilerin sema yapması gibi o şeyin efendim aşkla, o vecdle dönmeye başlıyor. Böyle bir sahabi celil. Şimdi bakalım ki bu Hazreti Cafer Habeşistan'da orada bulunurken, oradaki Müslümanlara öncülük yaparken, oradaki Hristiyan tebaayla ilişkilerinde, münasebetlerinde nasıl bir yol izledi? Onlara neler yaptı? Habeş kralının Müslüman olmasında nasıl etkili oldu? Oradan Medine'ye gelen 70 kişilik bir heyetin orada Müslüman olmasına nasıl bir zemin hazırladı Hazreti Cafer? Belki de daha sonra Habeşistan İslamlaşması ve binlerce, yüz binlerce bir Müslüman kitlenin oluşmasına nasıl bir öncülük etti? Bununla ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Tabi çok örnekler var da bu da ilginç örnekleri bir tanesi. Habeşistan'a hicret etmiş Müslümanlarla onları geri döndürmek üzere Mekke'den giden müşrikler Necaş'ın huzurunda bulunuyorlar. Tabi Müslümanlar daha önce oraya gitmişlerdi ve orada kalıyorlardı, oraya sığınmışlardı. Ama Mekke'den gidip onları geri talep eden bir grup gitti müşriklerden. Bunlar Necaş'ın huzuruna toplanıyorlar. Müşriklerin iftira ve yalanlarını dinleyen Necaş'ı, sözü Müslümanların temsilcisi Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh'a verdi. Cafer güzel bir konuşma yaptı. Bunu sükunet ve dikkatle dinleyen Necaş'ı, yani Habeşistan kralının bu mahlası, lakabı, şöyle dedi: peygamber olduğunu iddia eden o şahsın Allah'tan aldığı şeylerden ezberinizde olan var mı Cafer diye sordu. Hazreti Cafer evet deyince biraz okumasını istedi. Cafer radıyallahu anh huşu içinde Meryem suresinden okumaya başladı. Bakınız Hazreti Cafer nereden başlıyor okumaya? Meryem suresinden başlıyor. Zekeriya aleyhisselam, sonra Yahya aleyhisselam, onun ardından Meryem validemiz, onun ardından Hazreti İsa ve ilgili ayetler birbirini takip etmeye başlamıştı. Bütün bunlar Kur'an dilinden işitildikçe kalpler yumuşamış, gözlerden yaşlar boşanmaya başlamıştı. Cafer radıyallahu anh'ın giderek seçtiği bu ayet-i kerimeler. Hazreti Cafer niye Meryem suresini seçiyor? Başka bir süreyi de okuyabilirdi. Çünkü ezberinde herhalde başka surelerde vardı ama niye Meryem suresi, niye Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti Meryem ve İsa? Çünkü bunlar, bu şahıslar Hristiyanları çok yakından alakadar ediyordu. Cafer radıyallahu anh'ın giderek seçtiği bu ayet-i kerimeler, Hristiyan bir cemaatin hassasiyetle üzerinde durdukları konulara temas ediyordu. Hazreti Cafer huşu içinde dinlenen bu ayet-i kerimelerin tilavetine son verince gözü ve gönlü dolu dolu olan Necaşi başını kaldırarak ne dedi biliyor musunuz kıymetli dinleyenlerim? Şüphesiz şu dinlediklerim ile İsa'nın aleyhisselam getirdiği aynı nur kaynağından fışkırıyor. Bunlar, yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı diyor. İlahi vahiy diyor. Hazreti İsa'nın söyledikleri aynı şeyi diyor efendim, ifade ediyor. Bunlar aynı kaynaktan gelen bilgiler. Bunların aslı bir. Dedi ve Kureyş'in müşriklerini oradan başından sonra Kureyş'in içine dönerek geldiğiniz yere geri dönün. Allah'a yemin olsun ki onları size asla vermem. Dedi ve Kureyş müşriklerini başından savdı. Müslümanların kaderinde tarihi bir ehemmiyete sahip olan bu tebliğde Kur'an-ı Kerim'in benzersiz belagat ve fesat yanında Hazreti Cafer'in okuduğu ayette tercih etmedeki dirayet ve firaseti de tabii önemli olmaktadır. Bu hadiseler Kur'an-ı Kerim'in tebliğ ve davette ne kadar mühim bir yer tuttuğunu ve ne ölçüde müessir bir vasıta olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Günümüzde yapılacak olan tebliğ ve davette de Kur'an-ı Kerim aynı derecede ehemmiyete sahiptir. Bu bakımdan İslam tebliğ ve davetçilerinin sağlam bir Kur'an bilgisine sahip olmaları, çalışmalarında Kur'an'dan yeteri derecede ilham almaları zaruridir. Hatta davetçi, İslam'la ilgili konuşma yapan, kitap yazan, makale yazan, konferans veren İslam davetçileri Peygamber Efendimiz gibi canlı bir Kur'an olmaya gayret göstermeli. Fıtratına yer etmiş Kur'an ahlak ve adabıyla insanları Allah'a çağırmalıdır. Bunlar tabii çok büyük bir yetkinliği istiyor, gerektiriyor kıymetli dinleyenlerim. Yani çıkıp da insanların huzuruna Allah adına, Allah'ın dini adına, İslam adına, Peygamberimiz adına söz söylemek, insanlara doğruları anlatmak, onların İslam ahkamıyla yaşamalarını, İslam ahlakıyla ahlaklanmalarını, onlara telkinde bulunmak, tavsiyede bulunmak, nasihatte bulunmak, onlar çok güzel şeyler. Ama burada da bu işi yapan insanların background'unun kuvvetli olması lazım. Bilgi bakımından kuvvetli olacak, ahlak bakımından kuvvetli olacak, her yönden kişilik bakımından kuvvetli olacak. Çünkü bu işin piri Efendimiz Aleyhisselam, bu işin pirleri peygamberlerimiz. Allah adına söz söylemenin, dini tebliğ etmenin rehberleri, öncüleri, önderleri peygamberler, Peygamberimiz Aleyhisselam. Onların hayatını iyi okumamız lazım. Yani peygamberin hayatını her Müslümanın, her Müslüman davetçinin çok iyi okuması lazım. Bu peygamberler bu işi nasıl yaptılar? Çünkü bu işin üsve-i hasenesi, örnek şahsiyetler efendilerimiz, peygamber efendilerimiz ve Peygamberimiz Aleyhisselam bunu nasıl yaptılar? Nuh Aleyhisselam nasıl yaptı? Salih Aleyhisselam nasıl yaptı? Şuayb Aleyhisselam nasıl yaptı? Hud Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Peygamberimiz Aleyhisselam bunların ne şekilde bu işi yaptılar? İşte buraya baktığımız zaman burada bir defa o peygamberlerin şahsiyetlerinin çok yüce şahsiyetler olduğunu görüyoruz. Yani imanlarına Allah'ın şahitlik yaptığı, ihlaslarına Cenab-ı Hakk'ın şahitlik yaptığı, dürüstlüklerine Cenab-ı Hakk'ın şahitlik yaptığı, doğruluklarına Cenab-ı Hakk'ın şahitlik yaptığı, sıdk, emanet, fetanet, bütün bunlara Yüce Rabbimizin şahitlik yaptığı derecede çok faziletli insanlar, seçkin insanlar. Bu işi onlar yapmışlar. Şimdi böyle peygamberlerin yaptığı bir işi yapabilmek için hakikaten ona liyakat kesbetmek lazım. Ona uygun ilmimiz, irfanımız, manevi durumumuz, kalbi durumumuz, hayatımız, yaşantımız, haram helal hassasiyetimiz, işte canlı Kur'an olabilme cehdimiz, gayretimiz, bunlar tabii çok önem arz ediyor. Bütün bunları ne kadar bu liyakati ne kadar kesbedebilirsek o kadar bu vazifeyi hakkıyla yapabiliriz. Belki en büyük meslek, en önemli meslek Allah'ın dinini yaşamak ve yaşayarak insanlara örnek olmak. Bundan daha büyük meslek yok. Yani hayatta bir sürü meslekler var. Bir sürü diyelim ki sanatlar var. Sanat erbabı olan insanlar var. Hepsi belli bir yetkinlik istiyor. İşte musiki alanında bir üstad olacaksan, bir örnek olacaksan bu işin kuralı var. Durup dururken sıradan bir insanı tutup da bir musiki şinas, musiki üstadı yapmazlar. Veya böyle takdir görecek bir üstad olamazsın. Yani sesinle, sadanla, makamınla, bilginle, uygulamanla, yani hem teori hem pratiğinde, kulağınla, hançerenle bu işi başaracak bir yönün yoksa kimse sana tutup da musiki alanında bu falan üstattır falan demezler kolay kolay. Kimse bunu söylemez. Örnek de almazlar, örnek de vermezler. Bu adam bu işi beceremiyor derler. Hatta bu adam bu işte yani ne işi var bunun içerisinde derler. Bu işin kuralı böyle. Diyelim ki bir hattat, öyle sıradan bir insanı tutup da hattat üstad olarak tanıtmaz. Yani onun belli bir şeyi vardır, yani kriterleri vardır. Yani işte bilecek bu işi, yapacak, uygulayacak, eserleri olacak. Bu eserler piyasada bir görücüye çıkacak, insanlar beğenecek. Bu eserler duvarları süsleyecek, camileri süsleyecek. Sonra diyecekler ki falan bu üstattır. Bu işin sanatkarıdır. Bu işin örneğidir, önderidir, rehberidir. Bu çok maruf bilinen bir hattattır falan diyecekler. Böyle sıradan bir insanı tutup da bir İstanbul'da böyle diyeyim ki ünlü yerlerde onu hattat diye tanıtmazlar, reklamını yapmazlar, kitabına da efendim koymazlar kimse. Tamam. Diyelim ki bir hattat olmak kolay değil, bir musiki şinas olmak kolay değil. Herhangi bir meslekte öncü ve örnek olmak kolay değil. Ve onu hak etmezsen kimse sana o makamı, o rütbeyi de vermezler. Bütün bunlar kolay değil de peygamberlik gibi bir mesleğin temsilcisi olmak, yani insanları Allah'a davet etmek halimizde, ahvalimizde, şıklımızda, peki bu kolay mı? Şimdi herkese çok kolay geliyor. Ama bunun kolay olmayacağını hepimizin ne yapması lazım, kıymetli dinleyenlerimiz, bilmemiz lazım ve bu işi yapacaksak eğer, ki çok faziletli bir iştir, peygamberlerin mesleğidir. İnsanları Allah'a davet etmek, Allah'ın yoluna davet etmek, doğruları öğretmek, insanın ahirette kurtuluşunu sağlayacak bir hizmet yapmak çok değerlidir. O zaman da o mesleğe liyakat kesbetmeye herkesin çalışması gerekiyor. Cenab-ı Hak bu duygu ve düşüncelerle hepimizi en güzelini yapmaya, en güzelini öğrenmeye muvaffak kılsın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.